Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Sinada'nın kurucu ortakları Mehmet Ozan Kabak ve Samican Tandoğdu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bizi konuk ettiğin için teşekkür ederiz.
Bu arada tabii Samican'ı bilmeyenler yoktur bence ama hani kardeş podcast girişimci muhabbetinden Samican. Bu Üretim Bandı'nın başlamasına sebep olan ana kişilerdendir. Bugün podcast'ten bahsetmeyeceğiz tabii. Sizin Sinada, yeni girişiminiz olan Sinada'nın hikayesini ve Sinada'yı konuşacağız. Samican sen biliyorsun bizim ne konuştuğumuz Üretim Bandı'nda. Ozan sana da hani şöyle bir giriş yapmış olalım. Üretim Bandı'nda biz girişimlerin nasıl ürün geliştirdiğini konuşuyoruz. Sizinle aslında daha bu girişimin kuruluş hikayesini, o süreçte yaşadıklarınızı, belki biraz daha hani ürünleşme süreci, Sinada'yla neyi çözmeye çalışıyorsunuz, üzerine çalıştığınız teknolojiler, problemler, biraz onları konuşacağız. Sizin deneyimlerinizi dinleyeceğiz. Kısa bir giriş yapalım ama şimdi önce bir Sinada ne yapıyor, sonra da belki kuruluş hikayesine gireriz.
Tabii ne yapacak? Çünkü
ne yapacak?
Daha yeni geliştirmeye başladık.
Hipotez ne?
Evet. Aslında şuradan başlayabiliriz. Daha girişimci muhabbetini uzun uzun da anlattık. Ben Picus'ta çalışırken bir ürün üzerine çalışıyorum. O ürünle alakalı yaşadığım işte böyle farklı bir deneyim var. Çünkü daha önce deneyimlemediğim bir paradigmanın içerisindeyiz. Ben onu Ozan'a anlatırken Ozan bir anda şey diyor. Ya ben bunun benzeri bir şeyi kendi çözdüğüm problemlerde de görüyorum. Bu aslında gelen bir dalga ve aslında bunun üzerine beraber bir şey yapabilirizden çıktı. Yani onun biraz detayını açayım. Yani işte siber güvenlikte hani daha gerçek zamanlı veriyi bir yere toplayalım. O topladığımız veri üzerinden de bir gözlem yaratalım. Bina düşünelim mesela. Bu binanın kapısında bir metal dedektörü var. Metal dedektörüyle birilerini yakalamaya çalışıyorsunuz. Ya aslında bu tamamen firewall'a benziyor. Firewall'lar ne yapar? İşte böyle tehlikeli bir trafik geçtiği zaman öter ve engeller onu. Ama bu bina o kadar büyük ki ve bir o kadar fazla kapısı var ki her yerine metal dedektörünü ve bu korumayı koyamıyorsun. Ya bunun bir sürü nedeni olabilir. Çok büyük olmasından dolayı olabilir. İşte çok fazla trafik alıyordur mesela burası. İçeri dışarı çok fazla insan giriyor. Herkesi metal dedektöründen geçiremezsin. Orada bir problem oluyor. Ondan sen her yere kameralar koyup kamerayla gözlemlemeye çalışıyorsun. Gözlemleme dediğim şey bu. Yani başında sürekli durup 500 tane kameraya bakan insan şey koyamayacağına göre aslında böyle bir şeylerle şey demeye çalışıyorsun. Ya şu kamerada bir şey olursa bana bir alarm ver ki ben bakayım demeye çalışıyorsun. Böyle bir paradigma, bir değişim vardı siber güvenlikte. Biz de bunun etrafında bir şey yapmaya çalışıyorduk. Orada aslında Ozan şey dedi ya, bu paradigmal değişim dediğin şey yani siber güvenlik özelinde bir şey değil aslında. Sandığından daha meta bir problem. Yani aslında her yerde gerçek zamanlı veri akışı oluyor ve gerçek zamanlı veri akışı olan her yerde aslında bu tarz sistemler, yani akılcı sistemler kurulmalı ki gerçek zamanlı sistemden bir değer elde edebil. Ondan güvenlikte de varsa, ben de bu problemi kendi yaşadığım problem setlerinin içerisinde yaşıyorsam, o zaman buradan güzel bir business çıkabilir diye aslında ilk fikri çıkardık.
Ya Samican tabii daha böyle yüksekten konsept olarak anlatıyor. İstersen biraz daha teknik seviyede hipotezin ne olduğundan da bahsedebiliriz. Daha teknik olarak aslında şöyle bir durum var. Biraz 2010'lara doğru gittiğin zaman hani bu big data olayının çok böyle popüler olduğu dönemi bir kafanda canlandır. Dinleyenler de hemen şimdi işte deep learning'in çıkışını, bu Hadoop'lar vesaireler düşünüyor olabilirler.
Büyük veri de büyük veri. Her yerde Türkiye'de.
Evet, her yerde en önemli böyle keywordlerden birisiydi. O neden o kadar popüler olmuştu? Çünkü daha önce yapılamayan bazı işler, bazı veri, birikmiş veriler üzerinden yapılabilir hale geldi. Ne gibi? Mesela işte object detection. Değil mi? Ya bir araba var mesela. Arabanın o sırada kadraja girip girmediğini artık anlayabiliyoruz. Arabaları otomatikman algılayabilen algoritmalar ürettik. İşte hayvanları, insanları ya da İngilizceden Fransızcaya çeviri yapabiliyoruz otomatik. Eskiden yapamıyorduk falan. Bu dalga, 2010 yılındaki büyük veri dalgası böyle olmuştu. Yani bundan çok önemli. Bunlar yapılamayan şeylerdi. Artık yapılabilmeye başladı. Şimdi Samican'ın bahsettiği o yeni dalga dediği şey bunun bir sonraki versiyonu. Peki burada ne oluyor? Farkındaysan demin verdiğim örneklerde hep statik bir aslında veri var. Yani araba bugün de araba, 2 yıl önce de araba, değil mi? 3 yıl önce de araba. İngilizce, Fransızca evet diller yaşayan organizmalardır. Şimdi lingüistleri de kızdırmak istemem ama hani o kadar da hızlı değişmiyorlar değil mi? Yani bir yıl önce topladığımız datayı kullanabiliriz. Hatta GPT-3 modelini düşün. Bilmem kaç yıllık eski şeyleri yapıyor, kullanıyor. Kitaplardan falan alınan şeyleri kullanıyor. Şimdi bunu böyle düşündüğün zaman o zaman burada bir aslında fırsat var. Fırsat ne? Artık yeni veri tipleri de var. Sadece bu veri tipleriyle uğraşmıyoruz. Davranış verisini artık çekebiliyoruz. Davranış verisi ne demek? Mesela kullanıcıların mobil telefonları var değil mi? Onların nereye hareket ettiği, ne yaptığı, nereye girip çıktığı bütün bu veriler eskiden yoktu. Artık var. Ya da mesela Endüstri 4.0 gibi çok alakasız bir örnekten verelim. Resmi tamamlayalım. Yani eskiden bu böyle büyük endüstriyel sistemler, kelimenin gerçek anlamıyla üretim bantlarında çalışan makineler eskiden akıllı makineler değildi. Artık onlar sürekli bize veri gönderiyor. Akılsızsa bile sensörlerle donatıp onları akıllandırabiliyoruz. Bu işte Industrial IoT alanında yapıldığı gibi. Ya da data center'daki bilgisayarlar sürekli telemetri verileri gönderiyor değil mi? O zaman oradaki çalışan yazılım sistemleriyle ilgili o sistemlerin nasıl davrandığını an be an izliyoruz. Şimdi böyle bir veri bolluğu var. Bu yeni bir olay. İkinci yeni olay da bu zamana bağlı olan bu yeni veri tipini işleyebileceğimiz data infrastructure, yani veri mimarisi komponentleri var artık. Eskiden bunlar çok high end, böyle yüksek teknoloji şeylerdi. İşte Google'un altyapısında şu varmış falan. Mesela bir örnek verelim. İşte Borg diye bir teknolojisi vardı Google'un. Başka kimse de yoktu. Şimdi Kubernetes diye bir şey var. Artık herkes onu kullanabiliyor. Bu akan veri içinde oldu. Benim mesela ilk çalıştığım firma Stream firması. İlk kurulduğunda Stream firmasının teknolojisi bu akan veriyi işlemeye yarayan bir data infrastructure teknolojisiydi. Bu çok böyle niş ve özel bir şeydi. Tabii, hatta lüks böyle. Lükstü. Evet. Hatta o kadar nişti ki bunu satmakta zorlanıyordu kurucu Ali abi. Şimdi düşün, işte Apache Spark Streaming, Apache Flink, onlar bunlar, ClickHouse gibi sana stream veren database'ler. Artık böyle akan veriyi işleyen sistemler kurmanın marjinal kostu da çok düştü. Şimdi bu iki şeyden bahsettim. Verinin bolluğu, bir de veri işlemenin kolaylığı. Bu ikisini bir araya koyduğun zaman doğal bir sonuç ortaya çıkıyor. Doğal sonuç da şu: tamam, artık biz bu sistemleri kuruyoruz. Peki bu akan verileri nasıl kullanabiliriz?
Anlamlandırma challenge oluyor bir noktadan sonra.
Evet, herkes oraya geliyor ve oraya çarpıyor. Aslında Sina'da hani hangi problemi çözer dedin ya. Çözdüğümüz problem bu anlamlandırmadaki yaşanan teknik problemlerin çözülüp buradaki zorluğun da ortadan kaldırılması.
Anlamlandırma challenge'ından bahsediyoruz burada. Anlamlandırma challenge'ını biraz açalım. Bir kere hani ne demek bu? Anlamlandırmak ne demek? Yani çok veri geliyor. O verinin data türleri farklı, veri türleri farklı. Farklı kaynaklardan geliyorlar. Belki farklı şekillerde geliyorlar. Bir kere onların bir yerde birleşiyor bu veriler. Sonra o verilerden aslında hani içgörü çıkarmaya çıkıyoruz. Anlamlandırma dediğimiz şey aslında biraz daha böyle hani iş kararlarını etkileyecek hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sektörden sektöre değişiyor olması lazım.
Evet, sektörden sektöre değişiyor.
Ama aslında underline bir tane temel bir paradigma var.
Evet.
O da gözlemle, davranışı yakala ve onun üzerine aksiyon al diye. Yani sektörden sektöre yapılan şey değişiyor ama altta bir meta bir şey var, işte yaklaşım var aslında.
Burada da tabii şey çok önemli oluyor. Yakala, neyi yakalayacağım? Bu aslında bu neyi yakalayacağım sorusunun böyle çok öncül bir hali. Benim Stanford'da doktora tez konumda biraz işlediğim bir konu. Zaten bu Sinada'nın hani fikri kökleri, daha doğrusu teknik olarak kökleri oraya dayanıyor diyebiliriz. Orada aslında ben şunu düşünmüştüm. Yani bir dinamik sistem varsa, işte demin söylediğimiz şeyler hep dinamik sistem değil mi? Yani bir çevresiyle etkileşiyor, bir davranışı var ve biz o davranışı gözlüyoruz. Bu davranışları nasıl sınıflandırabiliriz? Bunların birbirine benzerliği gibi bir şey tanımlayabilir miyiz? Çünkü bunları yapabilirsek o zaman normal ve normal dışını da tanımlayabilme şansın ortaya çıkıyor. Olağanüstü, eskilerine benzemeyen bu tanımı yapabilirsen de bu sefer o yani neyi yakalayacağız dedik ya. İşte yakalayacağımız şeyle ilgili bir tanım yapabilmiş hale geliyoruz. Benim test konumda bu vardı. Hani davranış nedir falan. Burada da şey önemli oluyor. Sekans. Yani gözlem yapıyorsun. Gözlemlerin tekil olarak birbirine benzerliği değil de gözlemlerin oluşturduğu sekansların birbirine, yani dizilerin birbirine benzerliği üzerinden bir davranış tanımı yapıyorsun. Biz de Sinada da aslında bunu devam ettiriyoruz. Bu zaten hani sadece benim test konumda yaptığım ve sonra 6 yıl 7 yıl sonra işte tekrar Sina'da da revisit ettiğimiz bir olay değil. Benim bütün kariyerim de bunun üzerineydi. Bunun değişik uygulamaları üzerineydi. Sina'da da yaptığımız şey şu. Biz bir sistemi izliyoruz. Bu bir veri akışı olarak önümüze geliyor. İşte bu zamanda bu veriyi çektim. Bu zamanda bu veriyi çektim. Bir zamansal dağılım var. Bu her yeni gelen veriye baktığımız zaman aslında gördüğümüz sekanslar repertuarını genişletiyoruz. Değil mi? Yani sürekli daha geniş bir repertuar içinde gördüğümüz sekansların zenginliği artıyor. Ve şu an içinde bulunduğumuz dizinin, sekansın ta bu eskiden beri sistemi izlerken gördüğümüz dizilere ne kadar benzeyip benzemediği üzerinden bir olağanüstülük tanımı yapıyoruz ve onun üzerine işte anlamlandırma oradan çıkıyor, yakalama oradan çıkıyor.
Birden fazla verinin birleşiminden de bahsediyoruz bu arada, değil mi? Sadece tek bir tabii. event mesela veya tek bir şey olmasına gerek yok. Sallıyorum, bir e-ticaret şeyinde bir sipariş veya bir finansal bir üründe transaction işlem değil. Hani türlü türlü eventlerin
evet zaten
hani
o aslında şöyle düşünebilirsin. O tekil dediğin şeyler birer akış veya stream ise hani o birleşme dediğin şey de kompozit, yani onların join'i bu şeyde de vardır. Hani biraz daha belki bu podcast'te teknik terim kullanabiliriz. Join, hani tabloları join'leme olayı vardır ya. Aslında aynı olay stream'lerde de var. Akışları da join edebilirsin.
Anladım. Peki şimdi ama sizin burada farklılaştığınız şeylerden bir tanesi de aslında neyin normal dışı olduğunu manuel bir şekilde kural setlerinden değil, siz kendiniz belirliyorsunuz veriye bakarak.
Evet, çünkü sistem ilk akışın başına geçtiğinden beri sürekli izlediği için onun sürekli büyüyen bir şeyi var. Sekans repertuarı var değil mi? Yani iki hafta boyunca mesela bir sistemi izledin. Gece gündüz paternlerini gördün, hafta sonu hafta içi paternlerini gördün. Artık onun davranışı hakkında epey bir bilgi sahibi oluyorsun. Ve o zaman şunu yapabiliyorsun mesela. Yeni bir cumartesi günü, bir sonraki cumartesi günü daha önceki cumartesileri gördüğün için İşte bir hafta sonu yoğunluğu varsa ben bunu biliyorum deme şansın var. Çünkü görmüşsün ona benzer bir şeyi. Biz işte neyin normal olup neyin olmadığını tamamen bu sekans repertuarı fikri üzerinden götürüyoruz. Bundan sonraki stepte zaten hani eğer olağanüstü bir durum görüyorsam geçmişe referansla, o zaman işte bunun bir operatörün önüne götürülmesi değil mi? Ve operatörün bunu incelemesi, gerçekten olağanüstü mü değil mi? Bunun anlaşılması ve bu anlaşıldıktan sonra da bu sonucun, yani evet gerçekten olağanüstü bir durum var ve bir aksiyon alacağız. Hatta bu olağanüstü durumun ismi de X, artık o use case'e bağlı. Ya da hayır, bu aslında olağanüstü değil, sen sadece bunu daha önce hiç görmedin. Evet, ama bunu öğrenmelisin.
Zor, yani işte 3-4 haftada bir belki tekrar eden bir şey olduğu evet. için sen de 2 haftaya baktığından görmedin ama bu 3 haftada bir tekrar eder de diyebilirsin operatör olarak evet. sisteme.
Bu bilginin tekrar bizim sisteme beslenmesi ve sistemin güncel tutulması.
Anladım. Peki şimdi 2 hafta dedin, sektörden sektöre veya iş modelinden veya veriye göre de değişebilir ama ne kadarlık bir zamana ihtiyacı var modelin bunu öğrenmesi için diyelim veya en azından belli bir oranda anomali görebilmesi için?
Sorunun cevabını zaten verdin. Çok değişkenlik gösteriyor. O tamamen use case'den use case'e değişiyor. Ama biraz hem senin hem de dinleyicinin aklında fikir oluşması için örnek verelim istersen. Ben buna benzer bir işi mesela kripto para borsalarından akan veri üzerinden biraz debelenmişliğim var. Orada mesela şeyler kısa. Zamanlar kısa, yani gün, saat falan. Ne yapmak istediğine bağlı.
Çünkü işlem daha basit diye mi acaba?
Hızlı değişiyor. Yani insanlar çok hızlı hareket yapıyorlar. Çok step değişiklikler var. Ondan dolayı işin doğası öyle. Ama mesela daha hani mevsimsel bir şey yaparsan bu ay bile olabilir. Değil mi? Hani Amerika'da Black Friday diye bir yılda bir kere olan bir olay var. Ve aslında o müşteri davranışını çok etkiliyor. O zaman bir yıl bile olabilir. Hani onun için gerçekten use case'den use case'e değişen bir durum var burada.
Burada belki araya şeyle girebiliriz, hani ürün yönetimi kısmı ve hani burada nasıl ürün geliştiririz konularında güzel bir nokta aslında bu. Neden? Çünkü her zaman bir işte hangi müşteriye gideceksin, o tarz bir şey cevaplandırman lazım. Ve aslında bu değişimin çok fazla olduğu, yani işte davranışın çok sık değiştiği, davranışsal durumu kaçırdığın zaman da çok fazla maliyeti olan şeyler bizim için aslında değerli kullanım vakaları. Zaten biz biraz böyle ayraç yaptık, yani hani bu tarz bir ayrımımız oldu. Bakış açısı bu oldu potansiyel müşteri adaylarıyla görüşürken. Ne kadar akan verisi var, bu akan verinin içerisinde davranış ne kadar değişiyor, bu değişimleri kaçırmanın maliyeti, yani fırsat maliyeti olabilir, gerçek bir maliyeti olabilir, bu organizasyon için ya da bu kişi için nedir? Yani bu şey de olabilir, yani organizasyon çok zararda görüyor olabilir, parada kaybediyor olabilir, o birey yani geceler boyunca bir şeyler de yapıyor olabilir falan. Biraz bunlara bakaraktan aslında bizim kendi içimizde tanımladığımız business viable use case, yani gerçekten ticarileştirilmesi bizim için faydalı olabilecek kullanım vakalarını çıkartmaya çalıştık. Hani bu ilk fikir doğduktan sonra, çünkü bu şeyi de gördük, her yerde tekrar eden bir şey çok ilginç bir pazar fırsatı. Ama çok tehlikeli bir fırsat aynı zamanda. Niye? Çünkü böyle şey, yani nereye bakacağını şaşırıp böyle paralısız bayanasız yaşayıp hiçbir şey de build edemeyebilirsin. Ve aslında hemen ticari değer göstermek de gerekiyor. Sonuçta yatırım almış bir şirketsin. Ondan aslında akılcı kullanım vakaları seçmeye çalıştık.
Ya aslında şu an mesela hani dedim ya, biz daha önce hani şirketlerin nasıl ürünün geliştirdiğini konuşuyoruz. Bunlar zaten içeride product ekiplerinin olduğu, birden fazla belki cross functional ekibinin olduğu, ölçeğinin biraz daha yüksek olduğu şirketler oluyor. Şimdi onların derdi biraz daha belki de verimliliği arttırmak, işte impact'i, takım seviyesini arttırmak. Şimdi sizin buradaki derdiniz aslında ürünleşmeyi aşamasına geçmek. Evet, teknoloji var elinizde, teknolojik bir çözüm var. En güzel aslında ki pazardaki fırsatı bulmaya çalışıyorsunuz. Şu an herhalde ilk hedeflerinizden bir tanesi tahmin ediyorum ki hani böyle hani birden fazla kullanım alanı deneyip en uyanını üzerine yatırım yapmak mı?
Bir tanesi aslında bu senin dediğin araştırma, yani bu use case'lerin araştırılması ve bunlar hakkında analiz ile ürünün tasarımı süreci. Bu çok yakın zamanda zaten odaklanacağımız bir kol. Ama aynı zamanda tabii bir kolda da teknolojinin geliştirilmesi süreci var. Aslında sen bize şey yapmış oldun, iltifat etmiş oldun. Hani teknoloji tamamen zaten yaptık, var biliyoruz. Hani o aşamaya gelmek bir zaman alacak bir şey. Ne yapacağımızı biliyoruz. Daha önce benzerlerini ve basitlerini yaptık ama biraz iddialı bir tezimiz var, fark etmişsindir. Hani genel bir teknoloji geliştirmek istiyoruz. İnsanlar bunu alıp kendi problemlerini çözmek için bir komponent olarak uygulayabilsinler istiyoruz vesaire gibi şeyler söylüyoruz. Böyle bir komponent geliştirmenin aslında teknolojik süreci epey uzun erimli.
Aslında sizin bu şey girişimci muhabbetinin podcastinde de bahsediyorsunuz. Biraz daha işte plug and play dedikleri, kredi kartını gir, konfigürasyonları yap ve kullanmaya başla. AWS benzeri bir aslında hizmet olarak bunu vermek
istiyoruz.
Aynen
bu şekilde vermek istiyoruz ama bunu tabii şey diye, ya böyle bunun çok 0-1 olduğuna dair genel bir inanış da olabiliyor. Öyle bir şey de değil bu arada. Yani hani 500 tane mühendisin çalıştığı bir mühendislik ekibinde birisi de kullanabilir ve mühendislik ekibi süreçlerin içine de koyabilir bunu. Ama işte ne bileyim 10 kişilik bir ekip de kullanabilir. Aslında ürünün erişilebilirliği ve değerini gösterme süresi, yani time to value ve accessibility'sini yüksek olması en önemli şey. Çok uzun süre kurulumu olan, değeri böyle günler sonra böyle orada bir mühendis var gibi bizim ekipten geliyor çalışıyor. Öyle bir şey kesinlikle istemiyoruz. Çünkü satması çok zor. Satım maliyeti çok fazla olan, işte hani ekonomisini tutturması çok zor bir ürün oluyor. Bu arada eğer ürününü bottoms up bir şekilde, yani hani normal kullanıcıya değer yaratabilecek şekilde tasarlayabilirsen aslında oradan yukarı doğru da büyüyebiliyorsun. Yani kuruma ve böyle büyük bir account'a çok daha pahalıya satabileceğin hale de getirmek mümkün oluyor. Zaten aslında biraz olay da o yani. Hani evet, adam kredi kartıyla alabilsin. Ya bunun en güzel örneği işte şeyde Twilio'nun eski VP of product'larından birisi, benim eski mentorlarımdan birisiydi. Mesela o adam şey diye anlatmıştı. Ya biz İngiltere pazarına girdiğimizde tek yaptığımız şey kullanıcı database'inde high value account olan şeyleri bulmak. Yani mesela Lloyds Bank domaininden gelen kullanıcı var. Adam diyor ki ya ben zaten Lloyds Bank'e gitme 11 tane kullanıcısı var Twilio kullanan. Yani bunu böyle yaptığın zaman satmak daha kolay oluyor. Adama gittiğinde şey diyorsun, Twilio diyorsun. Adam Twilio ne ya falan demiyor. Adama zaten şöyle diyorsun, ya bu arada sen VP of Engineer misin? Bizim ürünü de sizin ekipten 11 kişi kullanıyor diyorsun. Adamın ilk sorduğu şey şu oluyor. Ya bu kullanıcıların haklarını yönetebileceğim bir arayüzünüz var mı diye soruyor mesela. Hemen bir anda bir satışa dönmüş oluyor aslında o gibi mesela. Biraz da o tarz bir ticarileşme bakış açımız var.
Peki ama orada şöyle bir şey de var. Yani sen şimdi aslında küçük bir takım da kullanabilir halde olsun diyorsun. Ama ürün de gerçekten yüksek verinin olduğu bir yapıda olması lazım. Yani hani öyle bir ekip olacak ki hakikaten tek bir takımın sorumlu olduğu servisin bile üzerinden deli gibi verinin geçtiği bir şey olması lazım. O zaman kocaman şirket oluyor zaten.
Hayır, öyle olmuyor. Yani 10 kişilik oyun firmasına gittiğin zaman da böyle bir veri çıkmaya başlıyor. Zaten hani aslında o anlattığımız akan veriyi üretmenin maliyetin düşüklüğü. Bu iki şey de oluyor işte. Mesela Ozan'ın anlattığı ClickHouse diye böyle bir platform var ve gerçekten hani çok daha kolay bir şekilde böyle sistemleri kurmanı sağlıyor. Bir diğer taraftan da bazı veriler zaten çok doğal akıyor. Plug and play bir sürü tool da bunu hemen akıtmanı sağlıyor. Bunlar nedir? İşte Firebase'de bir mobil uygulama yaptım dedin mi? Al işte kullanıcı aktiviteleri event olarak düşmeye başladı. Daha yani hani böyle bir şey demiyorsun yani, ya biz şöyle bir yapı kuralım falan demiyorsun, zaten sana veriyor onu. Diğer tarafta işte ne bileyim ya, biz birazcık mikro servislerimizi gözlemleyelim dedin mi işte, zaten giriyorsun Datadog'a, ürünü böyle kuruyorsun falan diyorsun, bir anda verilerin akmaya başlıyor zaten. Yani ondan aslında hani şey değil, sadece dünyanın en büyük firma, öyle bir şey yok. Herkes buraya geldi. Zaten en ilginç olan kısım da o.
Modelin başarı oranı gibi bir şey mi var sizin aklınıza, böyle takip etmek istediğiniz? Yani hani şey dediniz ya, anomaliyi buluyor, birinin karşısına çıkarıyor bir UI'da bir şeyde ve orada doğrudur veya değildir veya bir şekilde tagliyor ve geri besliyor sizin modeli. Şimdi orada hani şöyle bir şey hayal ediyorum. O bir UI'ya, bir operatörün karşısına çıkardığınız bulgunun ne kadar doğru olduğu sizin aslında hani değer önergelerinizden belki de bir tanesi olacak.
Evet ya, bunu şöyle düşünebilirsin. Orada bir otokontrol mekanizması olması gerekiyor zaten. Sen sürekli alarm üretiyorsan ve bu alarmlar diyelim hani ben 10.000'de bir nadidelikte ancak o bir şey olursa, bir davranış görürsem alarm üreteceğim diyorsun. Şimdi o zaman ne olması lazım teorik olarak? 10.000'de bir diye bir sınır koyduysan, yani o alarm geldiği zaman onun kabul edilme veya reddedilme ihtimalinin de o senin sınırınla uyumlu olması lazım değil mi? Sen sürekli her alarmın hayır bu yanlış alarm, hayır bu yanlış alarm diye değerlendiriliyorsa 10.000'de bir çıkartamıyorsun demektir değil mi? Yanılıyorsun. Ya yani biz onu gözlüyoruz zaten, biz Sinadan'ın teknolojisinin bir parçası o ve eğer orada o yanılma oranı işte belirli bir şeyin dışına çıkıyorsa o model güncellemesi yapılırken ona uygun bir güncelleme yapılıyor ve orayı tekrar hani ampirik, yani sahada operatörün gördüğüyle bizim ürettiğimiz arasında bir uyum sağlanmasını gözetiyoruz aslında sistem olarak. Ya bunun da değişik teknikleri var bunu nasıl yaptığınla ilgili. Hani o detayları şu an girersek belki dinleyici için sıkıcı olabilir ama çok önemli bir şeyden bahsediyorsun. Yani sahadaki gerçeklikle senin akan verinin içinden çekip çıkarttığın çıkartma sıklığının uygun olması lazım birbirine.
Çıkartma sıklığının.
Evet yani sen, çünkü biz ne çıkartıyoruz? Aslında bir alarm çıkartıyoruz değil mi? Ya buna bir bak, bu dikkate değer bir şey. Bunu bir operatörün önüne götürelim. Onun zamanını harcayacağız. Şimdi o zamanı harcayacaksak o zamanı sürekli boşa harcamıyor olmamız lazım.
Alarmda boğmaman lazım anlamında da diyorsun.
Aynen. Anladım. Buna alarm yorgunluğu, bilmiyorum tam Türkçesi bu mu da, alert fatigue diye bir terim var İngilizce'de. Ve böyle hani 5 yıldır falan böyle giderek herkesin artık konuşmaya başladığı, herkesin şikayet ettiği bir baş ağrısı haline geldi. Ya bunu Facebook'ta falan da ben mesela çok yaşıyordum. Kendi ekibimle çok şikayetçiydik. Diğer ekipler de öyleydi. Diğer büyük firmalarda, FANG firmalarında çalışan arkadaşlarımın da çok aşina olduğu bir durum. Şimdi büyük firmalar bile düşün, bununla bu kadar mücadelede zorlanıyorsa, ki nasıl mücadele ediyorlar? Yani bir sürü akıllı mühendisi, bir sürü para veriyorlar, ekipler oluşturuyorlar, herkesi on kol yapıyorlar. On kol demek herhangi bir anda seni çağırabilirim demek. Öyle bir adama para çok vermen lazım falan. Şimdi bunu büyük firmalar yapabilir ama Samican'ın demin anlattığı hikayeye dönersek, o bu teknolojiden faydalanmak isteyen küçük firmalar bunu nasıl yapsın? Yapamaz. Onun için bunun aslında zaten böyle out of the box bir şekilde sistemin içinde yönetildiği bir teknolojik bir altyapıya ihtiyaç var. İşte biz de aslında onu vermeye çalışıyoruz. Biraz.
Önce şeyler çıkar pazarda, biraz daha böyle hani büyük firmalara çözüm üreten, belki de dikeylere çözüm üreten böyle yazılım firmaları çıkar. Ondan sonra bunu demokratikleştiren servisler çıkar. Şimdi şu anda pazarda öyle oyuncular var mı? Daha böyle dikey çözümler veren ve bunun belki de hizmetini veren yapılar var mı?
Kısmen var. Hatta Sami Can'ın siber güvenlik alanından buna güzel bir iki örnek var. O kendi alanını biraz anlatsın.
Aynen, yani mesela siber güvenlikte tamamen yapay zeka odaklı tespit yapan firmalar var. Ürünler işte, ya bunlar nedir? SentinelOne olabilir, DarkTrace olabilir. Bunlar zaten multi-billion dollar şirket oldu hepsi. Ama bunlar kapalı kutu olarak veriyorlar. Yani bu metodolojiyi kullandıklarını çok net içeriden aldığımız bilgilerle şeyle de biliyoruz. Ama gerçekten takip ettikleri, anomalileri çıkarttıkları ve ondan sonra hani bunu müşteride değeri çevirdikleri metodolojinin bu olduğunu da biliyoruz. Ya yani mesela bu arada anti-money laundering, yani bir şekilde kara para aklama ya da işte fraud, böyle işte finansal sistemlerde bir şekilde para kaçırmaydı, bilmem neydi falan gibi şeyler yapan ve bunları tespit eden sistemlerde de bu tarz şeyler uygulanıyor. Kimlik sistemlerinde de bu tarz şeyler uygulanıyor ama bunların hepsi kapalı kutu sistemler. Ama bizim gördüğümüz şey şu. Yani örnek bir tane kullanım vakası vereyim. Biz bir tane ödeme sistemiyle konuşuyoruz. Ödeme sistemi diyor ki ya diyor bizim diyor 30 tane postumuz var. Herhangi bir ödeme geldiği zaman ben bu ödemeyi bu 30 tane posttan birisiyle eşleştirmem lazım. Ve bunun her bir işlemden de kâr etmem lazım. Ve kârın formülü öyle şey değil yani. En iyi komisyonu veren öyle bir şey olmuyor. Neden? Çünkü birincisi komisyon dinamik. Postların her birinin güvenlik seviyesi ve geri dönme zamanları da dinamik. Yani mesela bir şey oluyor, bir banka 3D Secure açıyor. 3D Secure açtığın zaman sen ödeme sistemi olarak mesela kayıp oranın %50 artıyor. Neden? Çünkü 3D Secure gelince işlem olmuyor mesela. Ya şimdi böyle davranış da sürekli değişiyor. 30 tane de şey var. Şimdi bu aslında ne demek? Adam kendisi içeride business logic yani işin akışıyla alakalı sistem kurması lazım. Ya buna özel bir uygulama yapacak bir firma olamaz zaten. Bunu sen böyle kendine özel dışarıdan aldığın parçaları bir araya getirerekten kendine özel bir iç uygulama yapacaksın net yani. Ve böyle kullanım vakaları daha da çok artıyor. Yani neredeyse her konuştuğumuz alfa müşteri önce bize mikroservis diyor. İkincisi zaten kendi kendine böyle bir vakayla geliyor.
Onu düşünüyordum şimdi sen anlatırken. O zaman bu bahsettiğin case'te belki birkaç tane işte mikroservise şey yapacaklar. Bu detection layer'ı koyacak. Ya SINADA'nın layer'ını koyacaklar belki ki hani orada bir kontrol mekanizması olsun ki oradan yönetsin.
Evet şöyle düşün. Şimdi postları eğer SINADA'nın teknolojisi şu an satılan bir ürün olsaydı ve onu almış ve postlarını izliyor olsaydı ne olacaktı? Post'un bir davranışı var değil mi? Ve biz bunu bir süredir gözlediğimiz için biliyoruz işte ne zaman 3D Secure çıkıyor, hangi sıklıkla oluyor, işte transaction latency ne kadar sürede onaylanıyor gelen ödemeler vesaire. Şimdi bunun çok dışında bir şey olduğu zaman mesela hepsi 3D Secure'a gitmeye başladığı zaman veya POS belki cevap vermiyor. Bu bizim gözlediğimizin çok dışında ve biz bunu anında çıkartıp hani demin çekip çıkartma diyorduk ya bunu çıkartıp onun business logic'ini de kullanılabilir hale getirecektik. O da mesela kendi o routing'ini yaparken ben bu ödemeyi hangi POS'a yönlendireyim algoritmasını yazarken bizim bu çıkarttığımız şeyi bir girdi olarak kullanacak. Diyecek eğer anormal bir durum varsa bunu işte ödemenin geçirilebileceği listeden çıkart falan gibi bir muhtemelen bir işlem koyacak oraya değil mi? Yani bunun için mesela özel bir ürün yapmak çok zor olur ve iyi bir business olmaz. Yani biz de bir venture capital firması olsak buna çok yatırım yapmak istemeyebilirdik. Çünkü çok özel, çok niş. Ama bizim tezimiz şu, biz bu horizontal platformu sağlayarak herkesin böyle şeyleri kendi kendine çok kolay inşa edebilmesini sağlıyoruz. Çünkü burada zurnanın zırt dediği yer, ya bu posta anormal bir durum var. Hep davrandığı gibi davranmıyor. Bunu ödemenin geçebileceği postlar listesinden düşürmeli miyim? Yes ya da no diyeceksin. Değil mi? Yani orada zaten onu çıkartmak zor. O business logic kısmını zaten iş sahibi yapıyor.
Sizin üzerinizde bir app ekosistemi olabilir mi?
Olabilir ileride. Tabii olabilir.
Çünkü yani evet. Siz o alt şeyi veriyorsunuz zaten. Üzerindeki o business logic'i yönetecek bir belki ayrıca bir mesela bir tane fintech kuruluşu oluştursa veya biri bu oradan çıkan bir yazılımcı onun üzerine bir app koyarsa hani birden fazla fintech çünkü bu bahsettiğiniz use case çünkü tek bir fintech ya post sisteminde olmuyordur büyük bir ihtimal. Birden fazla şeyde benzer problemlerdir yani bunlar. Ve bir noktada da hani çünkü hani şöyle bir denge var sanki sizin olduğunuz modelde. Yani siz demokratikleştirmeye çalışıyorsunuz. Demokratikleştirmenin hani en büyük şeyi belki de buradaki cost ve kolaylık. Ama diğer taraftan belki de hani custom çözümün verdiği içgörüden belki de biraz feragat ediyorsunuz verdiğiniz şeyle. Çünkü her şey dediğin gibi her şeyi çözüm de üretemezsin. Biraz orada bir business logic olacak ama onun üzerine belki böyle hani app'çiklerle aslında o içgörü seviyesi de arttırılabilir uzun vadede yani.
Yani belki app doğru bir analoji değil de açık kaynak projeler daha şey gibi geliyor bana. Bir yandan da ama app şey de olabilir çünkü her bir kullanım vakasında kullanıcı deneyimi de biraz farklılaşabilir. Zaten üzerine çalıştığımız, araştırma yaptığımız alanlardan birisi de bu. Evet ve böyle gerçekten bakın buradaki anomalileri görselleştirmenin en iyi yolu budur. Bunun akışını manage etmenin en iyi yolu budur dediğim böyle. Kendimiz de içeride app'ler build ediyor olabiliriz. Bunun üzerine de app'ler build ediliyor olabilir.
Yatırım aldınız VC'lerden, kurumsal yatırımcılardan. O süreç nasıldı? Ne kadar sürdü bir kere?
Göreci olarak bence hızlı oldu. Sami Can zaten bağlantıları kuvvetli bir
sırıtıyor
arkadaşımız.
Zaten.
Yani dinleyiciler de biliyordur evet. O açıdan hani doğru yatırımcıların önüne çıkma konusunda Sami Can'ın bu yıllardır biriktirdiği bağlantılar bizim için çok faydalı oldu.
Rolodex.
Aynen. Biz de demek ki kötü bir iş yapmadık anlatırken yatırımcıya. Yani işte teknik olarak ben epey detaylı olarak anlattım, böyle olacak, ben bunları yaptım, böyle benziyor, geçmişte şu dersleri çıkardık falan diye. Business model'ı da beraber Sami Can'la kafa yorduk. Onları da işte anlattık. Nasıl pricing'i ne olabilir, işte nasıl personellere gidilecek, bir kısmını konuştuk az önce. Bunları da anlattık. O açıdan çok uzun ve zor olmadı ama biz çok şanslıyız. Yani bu teveccühü görmemiz bizi çok mutlu etti.
Evet.
Ve hızlı bir şekilde işin geliştirme aşamasına geçebildik. Çünkü hani sen de biliyorsun, fundraising çok uzayabiliyor, zorlu olabiliyor, biraz dikkat dağıtan bir noktaya gelebiliyor. Biz o zorlukları görece olarak çok daha az yaşamış olduk. O açıdan çok mutluyuz ve yatırımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz onlara da.
Samca, sen sonraki aşamalardaki yatırım turlarını da gördün. Orada anlattığın şeyle burada anlattığın şeyler büyük ihtimal daha farklı, değil mi? Yani hani şirketler zaten farklı da, ama hani burada satman gereken şey daha farklı, değil mi, diğerinden?
Evet, her turda farklı bir hikaye ve işte mesela atıyorum bizde hiçbir metrik bir şey yok. Ondan aslında biz gerçekten böyle bu problem ne kadar büyük bir şey, bu ne kadar büyük bir pazara dönebilir, bu ne kadar bir anlamda asimetrik bir bilgi. Hani bu tarz şeyleri anlatmamız gerekiyor. Çünkü bizde hani özel olarak öyle bir durum var yani. Hani herhangi bir kişinin kurabileceği bir startup değiliz mesela. Biraz onu anlatmamız gerekti. Çünkü problemi görmek de zor, çözümle gelmek de zor. Yani hani ikisinin de zor olduğu bir alandayız. Mesela bu tarz şeyleri anlatmamız gerekti ve bunlara odaklandık. Bunları anlatmamız da iyiydi yani. Hani o anlamlarda da güçlüydük zaten. Öyle bir hikaye kurduk. İleri turlarda bu tamamen tabii değişiyor. Yani hani biraz böyle hayali bir şey anlatıyorsun aslında. Yani böyle bir gelecek olacak falan diyorsun. Tabii hayali değil bu. Çünkü hani bir şekilde yatırımcı da geliyor ve 10 farklı yerden bunu valide ediyor. Yani hani başka insanların da paylaştığı bir hayal olduğunu görüyor. Sen ileri aşamaları gittiğinde bu olay hayalden şeye dönmeye başlıyor yani. Senin işte satış ekonomin nasıl çalışıyor, işte pazarlamadan ne kadar bilmem ne yapıyorsun falan filan gibi noktaya gelmeye başlıyor. Yani biz tabii daha oradan uzağız. İnşallah 2 yıl sonra falan öyle bir yerde biz de oluruz. Biz de öyle şeyleri yaparız ama bu aşamada gerçekten hani vizyon anlattık.
Evet ya, burada bence 3 tane temel aşama var. Birincisi dediği gibi vizyonu anlatmak. Bu tohum öncesi de zaten bu ana şey oluyor, unsur oluyor. Bir sonrakinde aslında teknolojik olarak bir yere geldiğini göstermen çok önemli oluyor. AI firmaları için ben bu arada konuşuyorum. Hani gaming için çok farklı bir dinamik var tabii de. Teknolojik olarak bir yerde olduğunu göstermem ve bir tezimiz var. Hani anlattık ya, böyle böyle olmuyordu, böyle işte bunlar olduğu için artık bu önemli bir problem oldu, biz de böyle çözüyoruz diye bir sürü burada kelam ettik. Onların gerçekten teknolojik olarak uygulanabildiğini ve böyle veri setleri üzerinde bunun nasıl çalıştığını somut olarak gösterildiği bir aşama var. Üçüncü aşamada da artık onların satıldığı, insanların buna para ödediği ve işte lifetime value'dan cost acquire customer'a kadar bazı şeylerin matematiğinin yapılabildiği bir aşama var. Üç aşamadan bahsedebiliriz. Biz birinci aşamadayız şu an. İşte ikinci aşamaya ilerliyoruz. Orada başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ondan sonra onu gösterdikten sonra da üçüncü aşamada başarılı olmak için o başka bir oyun olmaya başlıyor tabii artık.
Bir müşteriye şu an gittiğinizde ve diyelim ki hani ürün belli bir aşamaya geldi ve kurulum aşamalarını da geçtiniz. Müşterinin memnun olduğunu neye bakarak anlayacaksınız? Yani bu sözel şeyleri geçiyorum. Ürüne baktığında okey, bu düşündüğümüzü yapıyor dediğiniz şeyde ölçeceğiniz şey ne olacak?
Tabii ya, şimdi insanlar bu problemi yani mevcut olarak bir şekilde çözmeye çalışıyor, değil mi? Ya mesela microservice observability alanındaysa bu müşteri, somut konuşalım daha kolay olur. İşte onların kullandığı bazı teknolojiler var. İşte Grafana var, bir sürü bir şeyler var. Hatta bu o kadar dağınık bir alan ki böyle 5-6 tane teknoloji ismi sayıyor herkes. Onların oradan çıkarttığı bir performans var ve bunu ölçüyorlar. Nasıl ölçüyorlar? Mesela kendi şu an ürettiği alarmları kurallarla genelde mesela bu observability'de üretiliyor. Onlar Slack kanalına düşüyor mesela, değil mi? Onların düştüğü bir yer var. Orada okunmayan mesajlar var, işte bir hafta içinde kaç mesaj düştüğü belli falan. Bunların aslında performansı şu an çok ölçülebilir bir durumda ve insanlar şikayet ediyor zaten. Şimdi alarm yorgunluğu dediğimiz olay. Bizim performansımızı ölçmek bu bağlamda çok kolay olacak. Çünkü bizim de kaç tane alarm ürettiğimiz belli. Bunların kaçının doğru olup kaçının doğru olmadığı belli. Çünkü anlattık sistemi. Bunun direkt ölçüldüğü bir sistem bizimkisi. Bunun üzerinden direkt elma ile elma karşılaştırmasının yapılabildiği bir kontekste sahibiz. Bu bizim için büyük bir şans. Bunun üzerinden aslında müşterinin zaten evet ben memnunum ya da burası istediğimiz gibi olmuyor diyebileceği, somut bize feedback verebileceği bir veri var.
Aynen. Mean time to detect, yani aslında tespitin süresi diye bir şey oluyor. Mesela bu da önemli metriklerden birisi. Gerçekten genellikle şu andaki sistemlerin hepsi şöyle çalışıyor. Bir sürü şeyler aslında patlıyor ama sen böyle kritik anda, yani hani böyle müşteriler ödeme yapamıyormuş falan gibi bir yerde aslında öğreniyorsun bunu. Ama çoğu zaman mesela aslında 4,5 saat önce zaten bir mikroservis patlamıştı ve o böyle gümbür gümbür geliyordu. Mesela bu tarz yerlerden de gösterebiliriz. Şimdi diyelim ki ürünümüz var ve insanlar kullanıyorlar. Burada aslında hani kullanımın artışından da bir mutluluk oranı ölçümleyebiliriz. Mesela neden? Çok daha fazla stream bağlıyorsa, yani daha çok veri akışını bağlıyorsa mesela, bu şey demek yani bir tanesi de gördüm, diğerine de geçtim gibi bir şey gösterir. Bir diğer taraftan aslında bizim anlattığımız ürün akışı, işte anomaliyi gör, ondan sonra anomaliyi bir investigation'a gönder, işte bir incele, ondan sonra uzun dönemli bir alarma çevir diye aslında bir akış var. Ve bu investigation, yani incele aşaması da daha fazla kullanıcıyı içeriye çekmen ve onların bir şekilde konuştuğu bir ortamın olması da anlamına geliyor. Çünkü bir çoğu ortamda bu tarz anomaliler, bir kişinin böyle bakıp da buymuş falan diyebildiği şeyler olmuyor. Yani sen diyorsun ki ya Eren bir gel bak böyle bir şey var falan diye ürün yöneticisini de çağırabilirsin. Yazılımcısını, o kodu yazmış mikroservisi yöneten adamı da çağırabilirsin. DevOps ekini de çağırabilirsin. Bu bir smart kontrat olabilir. Oradaki yine bir yazılımcıyı falan çağırabilirsin. Sonuçta aslında birilerinin çağrıldığı bir ortam da oluyor. Ve mesela bu kullanıcı sayılarının artması ve bu conversation artması da mutluluğun bir göstergesi olur bence. Diğer taraftan bunların biriktirilmesi aslında bizim zaten retention noktamız. Yani yapıştırdığımız noktada o olur. Neden? Çünkü ya 50 tane, 100 tane böyle vakanın sürekli içeride birikmesi, insanların bunların üzerine konuşuyor olması yine aslında bir ürünle alakalı tutunduğunu gösteren bir şey oluyor.
Günlük kullanımda bir ürün mü olacak bu?
Yani operasyonel ekibin varsa zaten günlük kullanımda.
Evet.
Ama mesela daha küçük firmalar içinde bizim aslında bir şeyleri trigger ettiği, tetiklediğimiz bir muhtemelen akış olacak. Hani birileri sürekli belki bakmayacak ama.
Slack'te günlük olabilir belki.
Evet gibi, yani biz bir şeyleri tetikleyeceğiz. O tetiklendikçe on demand olacak ama ekipler büyüdükçe çok böyle günlük insanlar, bazı insanların hep haşır neşir olduğu bir UX'in de olacağını düşünebiliriz.
Aynen. Evet, zaten ondan dolayı hani ilk işe alımlarımızdan birisi bu arada, yani gündelik kullanımının çok fazla olacağını düşündüğümüzden dolayı ve insanların hayatlarında önemli bir etkisi olacağını düşündüğümüzden ilk işe alımlarımızdan birisi UX ekibinden için birisi oldu aslında.
Bayağı heyecanlı bir yer noktadasınız şu anda aslında düşününce, yani olabilecek şeyler, potansiyeller, hani gidebileceği yer, çok yer var, yapabileceğiniz çok şey var. Hani tamam, bunun şeyi de geliyor tabii. Aman tanrım çok şey yapmamız lazım gibi bir şey de var. Hani belki yatırımcı baskısı değil, bilmem ne falan filan. Ama hakikaten hani pozitif tarafından bakalım. Hani olabilecek şeyler çok güzel yani. Ve hakikaten hayalinizdeki şeyler olursa, dediğiniz gibi böyle hani plug and play bir ürün haline gelebilirse, umuyorum hani kısa sürede hani en büyük ürünlerin bile, hani herkesin bildiği ürünlerin bile kullanabilir gideceği bir şey bile olabilir aslında.
Evet, biz de çok heyecanlıyız. Zaten böyle yani hani insan bazen aynı şeyleri sürekli anlatmaktan bıkar, bu çok normal. Hani biz de bunu çok fazla defadır anlatıyoruz. Her işe almak istediğimiz potansiyel paydaşlarımıza falan da anlatıyoruz böyle ama hakikaten hala bıkmadık yani, o kadar bize heyecan veriyor. Çok büyük bir potansiyel var. Her yerden use case fışkırıyor. Kullanım sahası alanları fışkırıyor. Ama bu hani Amerikalılar blessing and a curse at the same time der. Yani hem bir pozitif hem bir negatif. Öyle bir durum da var çünkü bir yerde de doğru seçmen lazım ilk odaklanacağın kullanım alanlarını, use case'leri. İşte ona da bir yandan uğraşıyoruz. Yani bu güzel bir problem. Hani böyle bir problemin sahibi olmak güzel abi, onu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz. Ama biraz dikkat gerektiriyor. O heyecandan böyle hata yapmamaya çalışmak gerekiyor. Ama dediğin gibi güzel bir noktadayız, biz de çok mutluyuz.
Sonraki aşama sizin için, şu anki aşama daha doğrusu, yani sonraki adımlara baktığınızda ilk şey nedir, hedef?
Valla hiring, yani çok güçlü bir küçük ama çok güçlü yüksek kalibreli mühendisler bulmak istiyoruz. Öyle bir ekip kuracağız. Bütün işimiz gücümüz bu. Her gün 5-6 tane toplantı, sürekli insanlara işte anlatıyoruz. Onların ilgisini çekip çekmediğini anlamaya çalışıyoruz. O coşkuyu onlara da vermeye çalışıyoruz. Hani kimisi tabii ki çok böyle bizim gibi hemen heyecanlanıyor. Bazısı ya bana göre değil diyen de oluyor falan. Yani o ekibi kurmak bizim... Yani kısa vadede en önemli yapacağımız iş. Hı.
Ürün anlamında peki? Yani ürünün başarısı anlamında?
Sen bunu bir cevapla bakalım. Sonra da ben de eklenti yapayım. Zor soruyu hemen attım Sami Can.
Yani işte ürün tarafında en başından beri anlattığımız aslında iki tane bacak var. UX alanında büyük bir research yapmamız lazım. Çünkü yani burada oturmuş bir sürü ürün var. Dediğim gibi şeyden bakıyoruz. Bir kullanım vakaları. Yani mikro servisini observe etmeye çalışanlar nasıl şeyler yaşıyor. Bir, o taraftan yürüyeceğiz. Bir diğer taraftan da işte yani adam InfluxDB kullanıyor. ClickHouse kullanıyor. Ve bunun etrafında nasıl akıl şeyleri kuruyor, sistemleri kuruyor. Buralarda neler kullanıyor? Bir bunların gerçekten düzgün bir şekilde çıkartılması lazım. Bu insanların alıştığı ödeme yapısı nedir? Ne tarz bütçeleri var? İşte ne tarz paternlerde aslında arayüzler kullanıyorlar? Bu personel detayları nedir falan filan, bunların gerçekten çıkartılması lazım. Bu hem ürünün altyapısı hem satış ve pazarlama ekiplerinin altyapısı. Hepsi zaten biraz iç içe de olacak. Yani ürünün en başta kendisini satması istiyoruz. Diğer tarafta paralel şeyde hani hedefleri biraz gözle görülür, elle tutulur şeylere de çevirmeye çalışıyoruz. Teknik tarafta böyle gerçekten 5 tane ana Ar-Ge alanımız var. O 5 tane Ar-Ge alanında böyle net hedef belirlediğimiz, mesela atıyorum paper çıkması falan filan gibi şeyler de var bunun. O tarz şeylere doğru koşuyoruz. Bunların hepsi yapılırken aslında Ozan'ın anlattığı bu counterfactual testing, yani Sina'da olsaydı durum ne olurduyu gösteren bir prototipleme makinesi gibi bir şeye gitmeye çalışıyor aslında iki tarafta. Yani böyle çok basit kullanım vakalarında ya bak biz senin verini aldık ve bizim realitemizde bu olurdu, sana böyle değer sağlardık diye bir şeyleri gösterebileceğimiz. Alfa müşterileri böyle ya shut up and take my money, hadi artık bitirin de neyse parası ödeyelim dedirteceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz.
Aynen, bence çok güzel anlattı. Ya burada işte şey çok kritik. Counterfactual analizin yapılabildiği teknolojik platform, o da bir platform aslında. Yani onun geliştirilmesi çok kritik. Çünkü o şöyle düşünebiliriz. Yeni müşterinin onboarding süreci. Yani geldi, merak ediyor. Anlattık, tamam. Peki nasıl olacak sorusunu oradan cevaplıyor. Yani ben işte son bir yılda bu akışlarım vardı. Alarmlarını da biliyor. Kendi sistemin nasıl çalıştığını da biliyor. Onun üzerinden direkt birebir karşılaştırmayla, yani satın almadan önce bile bir şey görme şansını doğuran bir şey. Onun için üründe birinci en büyük milestone bu. Bu iddialı bir milestone tabii bu. Böyle hani 3 aya yaptık falan diyebileceğimiz bir şey değil. Böyle daha 1 yıllık falan bir ufku olan bir proje ve adım adım gideceğiz. Evet. Hani buna da adım adım giderken bunda tabii daha alt mihenk taşları da var yolda. Onlar da işte demin anlattığı gibi böyle bazı machine learning'de daha çekirdekte çözülmesi gereken teknik problemlerin çözülmesi taşlarından bir tanesi. İşte demin mesela bir şey dedim ya, observability'de 5 tane teknoloji kullanıyorlar. Biri Grafana diye örnek verdim. Onların anlaşılıp oradaki problemlerin ne olduğunun anlaşılıp onlara alternatiflerin üretilmesi falan gibi böyle alt mihenk taşları var. Birinci büyük milestone ama bu counterfactual analizin yapılabileceği bir onboarding platformu.
Onboarding çünkü hakikaten şöyle, o datanın öğrenmesi lazım ki sonuç vermesi lazım. Senin zaten kafadan işte 2 hafta demiştin. Bazı modeller için daha fazla, bazıları için daha az. Ama yine de bir süre geçirmesi gerekecek ki
evet,
kullanıcı görsün. Okey, Sina da bana bir değer katacak falan diye.
Şimdi mesela burası şey, böyle tavuk yumurta olan aynen, bir yer zaten. Ondan mesela aslında ilk yapılardan birisi şey, yani sen bana geçmiş 2-3 haftalık verini ver den başlayan. Hani aslında öğrenme için o bazın da oluşturulabileceği. Ama o, bu arada 2-3 hafta içerisinde bir sürü vaka oldu. Sistemler patladı bilmem ne. Aslında historide de önemli noktaları da göster dediğimiz. Ve ondan sonra aslında bak Sina'da ile durum buydu diyebileceğimiz bir yapıda. Mesela buradan onboard edersen kullanıcıyı, o dediğin süre geçmeden aslında uygulamanın içindeki akış içerisinde hemen değeri de görebiliyor. Ve biraz da aslında buna da gitmek istiyoruz.
Yapay onboarding gibi bir şey oluyor aslında. Evet,
hızlandırılmış.
Hızlandırılmış doğru, yapay doğru evet, kelime. Sami'cim zaten seni tanıyordum, biliyordum. Ama Ozan, senle de hani bu şeyleri konuşmuş olduk. Sinan'ın hikayesini dinlemiş olduk sizden. Gerçekten hani güzel bir gelecek inşallah sizi bekliyor. Dediğim gibi hani şu ana kadar hep böyle daha büyük yaşça hani şirketlerle konuştuğum için hani bu aşamada çok şirketle konuşmuyorum, o yüzden hani bunun getirdiği bir heyecan var yani bence bu bölümde. Umarım en kısa sürede zaten umduğumuz hani şeye gelirsiniz, daha da büyürsünüz, global artık parmakla gösterilen örneklerden bir tane olursunuz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
İnşallah.
Biz teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Biz ilerledikçe çıkarttığımız derslerle ilgili falan başka yayınlar da yaparız. Bak biz böyle demiştik, bunu denedik, bu olmadı, bunu öğrendik, bu oldu falan diye böyle beraber değerlendirmesini de yaparız. Uzun bir yol. Burada böyle ara ara checkpointler halinde seninle sohbet etmekten de mutlu oluruz.
Üretim bandı 4 senedir, 5 senedir burada. devam ederiz yani. Birkaç sene daha şey yaparız yani.
Anlaştık.
Tamamdır.
Bize laf mı sokuyorsun yani girişimci muhabbetine?
Vallahi hiç verdim. Öyle bir şey yapmamıştım. Sen artık bilmiyorum. Kendi üzerine alındım. Bilmiyorum. Yok 2.13 ile geri geldiniz. Bu geri geliş. Aynen.
Devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bir bölüm daha.
Hadi bakalım. İyi tamam. İyi aynen. Süper. Buradan girişimci muhabbeti de dinleyin diye de ayrıca bir mesajı da vermiş olalım. Tekrardan teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
Biz de hem sana hem dinleyicilere teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.